أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 838. حديث من حمل سلعته فقد برئ من الكبر. Kendi yükünü, kendi eşyasını kendisi taşıyan kimse kibirden kurtulmuştur. Hadisi şöyle de ifade edebiliriz Türkçe'de. Kendi yükünü kendi çeken, başkasına yük olmayan kimse kibirden kurtulmuştur. Yaşadığınız şehirde çarşıdan ve pazardan alacağınız eşyaları evinize elinizde taşıyarak götürseniz ya da bir çuval, bir bavul, bir valiz, bir eşya sokakta kendiniz yürüyerek götürseniz, kendinize ait bir yükü kendiniz taşısanız şehrin en kalabalık yerinde artık anlayın sizde kibir yoktur. Ama bunu hava olsun diye ya da ben yaparım gördünüz mü iddiasının ispatı için yapılırsa Allah korusun. O da bir başka şeytan vurgunu, o da bir başka yanlıştır. Konuyla ilgili şöyle bir hadis hatırladım. Der ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir eşyayı taşımaya en layık olan o eşyanın sahibidir. Ondan dolayı zaman zaman elimdeki yükümü, benim eşyamı ben taşısam diye teklifler alırım. Bu onların efendiliği, bu onların edebidir. Allah efendiliğimizi, edebimizi güzelleştirsin. Ve fakat ben taşıyabileceğim kadarını kendim taşıyayım. Ama ben bir eşyayı taşımaktan aciz durumdaysam, o zaman yardıma muhtaç bir Müslüman konumunda olunca elbette birileri yardım etsin. O ayrı bir konu. Biz, bize ait olanı biz taşıyalım. Ama maalesef öyle bir statüko icat etmişler ki, mesela bir adam hoca konumundaysa ya da patron durumundaysa siz onu kendinize göre şekillendirin kafanıza. İşte öyle bir konum, işte öyle bir durumdaysa onun kendi eşyasını, kendi yiyeceğini, kendi ekmeğini kendisinin taşıması hem ne kadar ayıptır herkese göre. Ya kapıcısı alacaktır, ya elemanı götürecektir, ya hizmetçisi olacaktır, ya benzer birileri böyle yapacaktır. Ama siz bilirsiniz, bakın aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Kendi yükünü, kendi eşyasını kendisi taşıyan kimse kibirden kurtulmuştur. Kendi yükünü kendisi çeken, başkasına yük olmayan kimse kibirden kurtulmuştur. Öyleyse biz bize ait olanı biz yapalım. Ama siz Kur'an'ın beyanını bilirsiniz. Bu ne menem adam böyle, böyle peygamber mi olur diyorlardı değil mi? Çünkü peygamber dediğin çarşıda pazarda yürür mü? Eşyasını taşır mı? Yer içer, hastalanır, oturur, kalkar olur mu böyle şey? Ondan dolayı böyle bir peygamber olmaz diye itiraz ediyorlardı bilirsiniz. Öyleyse biz peygamber safında yer almak için, peygambere benzemek için elbette çarşıda pazarda işimizi kendimiz görelim. Kendimiz kendimize göre hareket edelim. Yani kendi yükümüzü kendimiz çekelim. Tekrar okuyorum. Men hamele sil'atehu fakat beriye minel kibir. Kendi yükünü, kendi eşyasını kendisi taşıyan kimse kibirden kurtulmuştur. Bir başka ifadeyle kendi yükünü kendi çeken, başkasına yük olmayan kimse kibirden kurtulmuştur. 839. Men khafe edlece ve men edlece belagal menzile. Gideceği yolu tamamlama konusunda korkusu olan geceleyin yola çıkar. Geceleyin yola koyulan kimse de ulaşmak istediği yere ulaşır. Şöyle de diyebiliriz. Cenneti kazanmak, cehennemden kurtulmak gibi bir derdi olan zaman kaybetmeden gereken tedbir alıp uygulamaya geçer. Bunu yapan da hedefine ulaşır. Evet, sözün özünü söyleyen bir peygamberin şerefli sözünün huzurundayız. Hadisi şerif şerefli söz demek bilirsiniz. Bir adam korkarsa, ya yolu tamamlayamam, ya hedefe varamam derdine düşerse, bu adama düşen neymiş? Önce çıkmak, geceleyin yola çıkmak, seher oldu mu, sahur oldu mu, sabah namazı vakti oldu mu, o adam çoktan yoldadır. Böylece geceleyin yola koyulan kimse de ulaşmak istediği yere elbette varabilecek bu imkanı bulmuş olacaktır. Bunu bir Müslüman ortamında, bir Müslüman kişiliğinde ve kimliğinde düşününce elbette Müslümanın hedefi cennettir diyeceksiniz. Yani cenneti kazanmak, cehennemden kurtulmak gibi bir hedefi olan insan, yani Müslüman, eğer bunu ciddiye alıyorsa, böyle bir hedefi kendisi için ciddi bir hedef kabul etmişse, zaman kaybetmeden, oyalanmadan, uykuyla, oyunla, oynaşla kendisini meşgul etmeden hemen yola koyulur, hemen yapması gerekenlere başlar ve böylece hareket eden de sonunda menziline ulaşır. Yani cenneti hak eder, cehennemden kurtulur. Tekrar okuyorum. Men khafe edlece ve men edlece belagal menzil. Gideceği yolu tamamlama konusunda korkusu olan geceleyin yola çıkar. Geceleyin yola koyulan kimse de ulaşmak istediği yere ulaşır. Cenneti kazanmak, cehennemden kurtulmak gibi bir derdi olan zaman kaybetmeden gereken tedbiri alıp uygulamaya geçer. Bunu yapan da hedefine ulaşır. 840. Men khafallah, khafallahu minhu külle şey. Ve men lem yakhafillah, khafahullahu min külli şey. Kim sadece Allah'tan çekinip onun azabından korkarsa, Allah her şeye o kimsenin korkusunu yerleştirir ve o hiçbir şeyden korkmaz olur. Ancak kim de Allah'tan çekinmez, onu öfkelendirmekten korkmaz, onun azap ve gazabından korkmazsa, Allah da onu her şeyden korkar hale getirir. Estağfirullah. Korkularımız ve biz. Listeleyin, önünüze koyun. Yani hanımından, kocasından, çocuğundan, çevresinden, iş piyasası, aç piyasasından korkanlar, aç kalmaktan, dayak yemekten, söz işitmekten, birinin yanlış yapmasından, birinin selam kesmesinden, birinin eve gelmesinden korkanlar, atı, arabası, dükkanı, tezgahı, evi, barkı konusunda envai türlü çeşit, değişik değişik korkular taşıyanlar, korkularını listelesinler. Eğer Allah'a karşı gelmekten, Allah'ı memnun edememekten, dolayısıyla sonunda azap ve ikaba uğramaktan korkarsa kişi, bu korkuyu korkularının başı haline getirirse, artık o kimse hiçbir şeyden korkmayacak, diğer korkuları da bununla şekillenecek ve o Allah'ı memnun edebileceği bir ortamın insanı olacaktır. Yani Allah'a karşı gelmek, Allah'ı razı edememek, Allah'ı memnun edememek, Allah'a kulluk yapamamak gibi bir korkusu ve bunun neticesinde de cehenneme düşmek, cenneti kaybetmek gibi bir korkusu olan kimse artık Allah'ın izniyle hiçbir şeyden korkmayacaktır. Peki evi barkı, çoluk çocuğu, işi gücü konusunda bu adamın hiç mi korkusu olmayacak? Bu birinci korku, bu Allah'a karşı gelme ya da cehennemi boylama korkusu, birinci sırada olan bir insanın bu tür korkuları o korkuyla şekilleneceğinden artık o insanın başka şeyle korkusu yoktur. Elbette İslam'ın izin verdiği ölçüde dengeli bir korkusu olacaktır. Ama kim de Allah'tan çekinmezse, onun azap ve gazabına uğramaktan korkmazsa, cehenneme düşmekten, cenneti kaybetmekten korkmazsa artık bu adam her şeyden korkar hale gelir. Yani korkuları listesinde, korku liste başında Allah'a karşı gelmek, onun azabına uğramak gibi bir korkusu olmayan, hatta bırakın öyle, listede böyle bir korkusu olmayan kimse ise her şeyden korkacaktır. Onun evinden, barkından korkusu da farklı, çevreden korkusu da farklıdır. O her şeyden korkacaktır. Hatta her bir ses onun için bir korku konusu olacaktır. Bununla ilgili şöyle bir ayet hatırlıyorum. Devamını ya da sure içindeki yerini siz daha uygun okumaya çalışın inşallah. Sure 63 Münafıkun ayet 4. Ve izâ ra'aytehum tu'cibuke esâmuhum ve in yekûlû tesma' li kavlihim keennehum huşubun musennede. Yahsebûne külle sayhatin aleyhim. Bu tür insanlar her sesi kendi aleyhlerine sanırlar ve korkarlar. İşte buradan hareketle neden korktuğunuzu, neden korkmadığınızı, niçin korkup neden korkmayacağınızı yeniden gündeme getirin diyor sanki bu hadis bize. Tekrar okuyorum. Men khafallah khawafallahu minhu kulli şey ve men lem yakhafillah khawafahullahu min kulli şey. Kim sadece Allah'tan çekinip onun azabından korkarsa Allah her şeye o kimsenin korkusunu yerleştirir ve o hiçbir şeyden korkmaz olur. Ancak kim de Allah'tan çekinmez, onu öfkelendirmekten korkmazsa Allah da onu her şeyden korkar hale getirir. 841 Men de'a ala men zalemehu fekat intasara minhu. Kendisine zulmedene beddua eden kimse öcünü almış olur. Allahu Ekber. Ne dersiniz? Size birisi zulmetti, siz de mazlum durumda olarak ona beddua etmeye hak kazandınız, hemen bu hakkınızı kullandınız, beddua ediverdiniz. Böylece öcünüzü aldınız, ödeştiniz, kârlı mısınız, iyi mi? O Allah'ın azap ve gazabına cezasına uğradı, siz de size verilen cezayı böylece ödeştirmiş oldunuz. Evet ama bununla ilgili başka ölçüler de okuyoruz biliyorsunuz, hatırlayın. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyururlar ki, şu üç özelliği taşıyanlar, şu üç özelliği yaşayanlar, sıddıklar derecesinde, sıddıklar makamında olurlar. Bilirsiniz, iyi bir Müslüman, peygamberden sonra en üst derecede sıddıktır. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصُّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدَى buyurur. Yani Allahu Teala katında cennetlik kullar, mümin kullar buna göre, bu ayete göre dört derecedir. Bir de bunun dışındakiler, yani onlarla beraber olanlar beşinci sınıf. Belki diğer ayet ve hadislerden çıkarabileceğimiz altıncı bir sınıf vardır ki, günahları sebebiyle onları amelleri ayakta tutacak kadar olmadığı için önce cezaya çarptırılıp sonra affedilenler. Yani birinci sınıf peygamberler, sonra sıddıklar, sonra şehitler, sonra salihler, sonra diğer bütün Müslümanlar, sonra günahlarından dolayı az bir ceza çekse de yine de cenneti hak edecek Müslümanlar. Buna göre bir insanın her şeyi yapma imkanı olsa bile peygamber olması mümkün değildir. Dolayısıyla peygamberlik kişinin isteğiyle kazanacağı bir mertebe değil, bunu biliyoruz. Ama onun dışında gayret edilirse, hareket edilirse, icabına bakılırsa, onunla ilgili yapılacak her şey elden geldiğince yapılırsa, Müslümanın erişebileceği en yüce makam sıddık makamıdır ki, şu üç şeyi yapan bu makamda olur diyor aleyhissalatü vesselam. Bir, hani böyle bir makam tarif edince bakıyorum bazen muhataplarım, öyle zor, imkansız, binde bir insan yapabileceği bir şeymiş gibi, öyle bir vasıf sayılacakmış gibi dikkat ediyorlar. Oysa bakın dinleyin aleyhissalatü vesselam bu üç şartı nasıl da saymış. 1. Gelmeyene gideceksiniz. 2. Vermeyene vereceksiniz. 3. Size zulmeden Müslüman kardeşinizi affedeceksiniz. Ne kadar güzel. Zor mu dediniz? Hemen sorarım arkasından. Kimisi birincisine, kimisi diğerine, kimisi ötekine, kimisi berikine ama bu çok zor diyorlar. Hayır yapın üçünü de. Böylece sıddık olacaksınız. O kadar zor değil bu gerçekten diyorum. İşte onun için bu hadisle birlikte yeniden düşünelim. Kendisine zulmedene beddua eden kimse öcünü almış olur. Ama kendisine zulmeden kişi eğer Müslüman kardeşi ise onu affeden kimse o da sıddık makamında olacaktır. Yani bir Müslüman bu ikisini birleştirince şöyle düşünecek. Evet bu adam bana zulmetti, yanlış yaptı, hata etti, haksızlık etti, beni mazlum duruma düşürdü, ben beddua edersem ondan özümü alacak makamdayım ama diyecek, bir Müslüman benim yüzümden yarın azap görmesin. Bir Müslüman benim yüzümden cennetten olmasın. Bir Müslüman benim yüzümden cezaya çarptırılmasın. Ya Rabbi ben onu affettim desin ve affediversin. Böylece kendi makamı yükselsin. Çünkü İslam tarihinde, asr-ı saadette bunun enteresan bir örneğini görüyoruz. Namus ve iffeti, tertemiz oluşu, lekesiz bir hayat sahibi oluşu Allah tarafından beyan edilen, Allah tarafından ifade edilen annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha kendisine iftira edilmişti de sahabeden kimileri bu münafıkların iftira kampanyasına gafletle kapılıvermişlerdi. Ama insandılar, kıyamete kadar yaşanacak bir hayatın hükmü beyan edilecekti belki de böylece. İşte onlardan biri Mıstah'tı. O da iftira kampanyasına gafletle, cehaletle kapılıvermişti. Bundan haberdar olan Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh onlara yardım yapıyormuştu. Ama bu yardımı bu iftira sebebiyle kaldırdığını beyan ediyor ve onları dostluk çizgisinden, sanki dostluk listesinden çıkarıyordu. Ama Cenab-ı Hak Nur suresinde bir ayet gönderdi. Dedi ki, Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Affettim ya Rabbi dedi. Bitti, affettim dedi. Bu kadar korkunç bir suçu affetmek. Evet, ama Allah da bizi affedecekti. Evet, eğer biz ona beddua edersek özümüzü almış oluruz. Ama biz onu affedersek Allah da bizi affedecek. Bunu böylece bilelim. Çünkü bizim o kadar çok yanlışımız, o kadar çok günahımız var ki o bize yanlış yapan, o bize hata eden, o bize zulmeden Müslüman kardeşimizin bize yaptığı hatayı terazinin bir kefesine koyun. Ya bizim Allah'a karşı yaptığımız yanlışlar, ya bizim kulluk adına yaptığımız, kulluğun dışındaki isyanlarımız adına yaptığımız yanlışlar, söyleyin. Onları yan yana koyamayacak kadar bizimkinin çok olduğunu görürsünüz değil mi? İşte affedelim ki biz karşıdakini, o da bizi affetsin, Allah da bizi affetsin diyelim. Değilse mazlumun duası, yolcunun duası, bir de babanın evladına duasının makbul olduğunu, Allah-u Teala'nın kabul ettiğini biliyoruz. Biz ama bu dua hakkımızı karşıdakinin hayrına kullansak, madem ki kabul ediyor Allah bizim duamızı, biz onun bir daha zulmetmesine engel olmak konusunda kullansak, bu hem ona, hem bize, hem bütün Müslümanlara daha hayırlı olacağını zannediyorum. Yani bir Müslüman size yanlış yaptı. Ya da bir insan size hata etti, size zulmetti, haksızlık etti. Siz hani hakkınız var ya, bu adamın hayatı bitsin diye. Ya da hakkınız var ya, bu adamın eli kırılsın diye, kafası kopsun diye, ayağı kırılsın diye dua edeceksiniz ya. Etmeyin. Deyin ki, ya Rabbi bu adam bana zulmetti. Bundan sonra hiç kimseye zulmetmesin. İyi bir Müslüman olsun. Sana kul olsun, artık ondan zulüm sadır olmasın, kötülük yapmasın diye dua edin. Allah da duanızı kabul etsin. Böylece sizin sebebinizle bir adam iyi bir Müslüman olur ve hayatı boyunca hep kulluk yaparsa, onun kulluk payından size de bir pay verilecektir, unutmayın. Böyle karlı bir alışveriş yerine siz de öcünüzü almaya niyet ederseniz, çok da karlı olmayacaktır. Tekrar okuyorum. Men da'a ala men zalemehu fekad intasara minhu. Kendisine zulmedene beddua eden kimse özünü almış olur. 842. Men de'akum fe ecibuhu. Sizi davet edene icabet edin. Kural bu. Medine'desiniz. Ashabın hayata hakim olduğu toplumdasınız. Peygamber de aranızda sallallahu aleyhi ve sellem. Mescide gidince onun arkasında namaz kılıyorsunuz. Yolda bazen karşılaşıyorsunuz. Hatta nereye diye soruyor, eve diyorsunuz belki, fakat arkasından aklınıza geliyor. Ama ya Resulallah, beni falan yemeğe çağırmıştı, ben gitmek istemedim de ondan eve gidiyordum, uygun mu diyorsunuz? Ve cevap net, men de'akum fe ecibuhu, sizi davet edene icabet edin diyor. Elbette evi iptal ediyorsunuz. Hani biraz modern bir cevap olacak ama evi cepten arıyorsunuz Medine toplumunda. Gelmiyorum diyorsunuz ve gidiyorsunuz davet edildiğiniz yere, öyle mi? Karıştırdık. Öyle olmaz. Çünkü Medine toplumunda yaşanırken insanların görevlerinden biridir bu. Sizi davet edene icabet edin. Peki ama o ya Yahudi ise? Aleyhissalatü vesselam soruyor. Bu da var mı? Yanında Hazreti Ayşe annemiz işaret ederek veya kenarda ya da içeride perdenin arkasında. Hayır diyor. O zaman ben de gelmiyorum diyor. Adam bir daha geliyor. Bir daha davet, bir daha teklif. Yine hayır. Tekrar geliyor adam. Sonunda Aleyhissalatü vesselamın bu da var mı sorusuna evet deyince beraber gidiyorlar. Böyle de olurmuş. Yahudi davet edince de gidilirmiş, öyle mi? Evet. Topluma sen sahip olursan, sen hakim olursan, toplumda sahabenin hakimiyeti söz konusu olur ve peygamberin hayat programı yaşanırsa elbette gidersin, gitmek durumundasın. Çünkü onun yanlış yapmasına senin hakimiyetin engel olur zaten. Ama ya şimdiki davetlere ne dersiniz? Mesela adam dökülüp saçılmak şeklinde bir yemek daveti sunuyor insanlara ve böylece israf ve masrafa sizin katılmanızı da istiyor. Yani o kadar ki tokken yiyeceksiniz, yemişken yiyeceksiniz, doymak bilmez yiyeceksiniz, ne yaptığınızı bilmeyeceksiniz. Müzik eşliğinde mi olacak, günah güdümünde mi olacak ya da hatalarla ya da kusur ve kabahatlarla birlikte mi yaşanacak? Bunlara hiç karışmaya yetkiniz yok. Hatta öyle okumuştum bir hadis şerhinde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i Ali Efendimiz yemeğe çağırıyor. Hadis böyle. Çünkü komşulardan biri bir tabak yemek ikram etmiş. Fatıma anamız da Ali Efendimiz'i göndermiş. Demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırsan da birlikte yesek. İkram etmek istemiş. Gelmiş aleyhissalatü vesselam. Kapının şöyle iki kenarına elini koyup içeriye bir göz atmış. Bakmış ki içeride resimli, yani canlı resmi olan, canlı figürleri olan bir bez var. Hemen dönmüş oradan ve yürüyüp uzaklaşmaya başlamış. Sanki tabir yerindeyse Fatıma anamızın etekleri tutuşmuş. Aman demiş Ali Efendimiz'e. Hemen yetiş sor bakalım onu döndüren ne? Neden geri gitti? Neden girmedi içeriye? Çünkü ev olunca aynen Ali Efendimiz kadar o da sorumlu elbette. Peygamber olunca giden elbette gitmesini istemeyecek o da tabii. Aman ne yaparsa yapsın giderse gitsin demeyecek elbette. Koşuyor yetişiyor arkasından. Sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Aman ya Resulallah sizi geri döndüren, sizi içeriye girmekten alıkoyan nedir? Bir resim gördüm. Öyle bir yere, meleklerin olmadığı, olmayacağı bir yere bizim girmemiz yaraşmaz da onun için diyor. Tabii bununla ilgili bu işi bilenlerin yorumundan öğrendim. Diyorlar ki eğer bir Müslüman toplumda örnek konumunda yaptığından hüküm çıkarılıp ha falan da yapmıştı denilecek makamdaysa bu Müslüman İslam'ın yasak kıldığı şeylerin yaşandığı bir yerde bulunmaz. Yemek yemez, oturmaz çünkü ondan örnek alınır, hüküm çıkarılır diye. Ama öyle değilse, gücü de yetmiyorsa ya da dikkati çekilmemişse ya da becerememişse mesela müzikli yemek, yemeklerin en kötüsü diye bir kuralı bilmiyor. Kenarda bir şeyler müziklendirildiği bir ortamda o da haddini bilmiş, önüne yemiş kafasını, yer görünmüş veya bir iki lokma almış da çekip gitmişse, hadi Allah onu affetsin ama toplumda örnek alınan bir kişi ise kesinlikle bu işi yapmaz deniliyor, yapmamalıdır deniliyor. Ona göre davetleri yeniden düşünün. Yani Allah'ın yasaklarının yaşandığı davetler mi, Allah'a isyan yaşanan davetler mi, Allah'ın istemedikleri şeyler uygulanan davetler mi, yoksa hani Müslümanın Müslümanca bir hayatı için o hayatın gereği onu yaşarken Müslümanlarla paylaşmak anlamına davetler mi bu bilinsin ve ona göre hareket edilsin dememiz gerekir. Konuyla ilgili özel bir örnek aklıma geldi. Mecmu'z-Zevaid Nuruddin el-Heysemi'nin Kütüb-i Sitte'de olmayan fakat onların şartlarına uygun hadisleri topladığı bir kitaptır. Son dönemde Türkçe'ye tercüme edildi ve 20 cilt olarak basıldı. Onu da okumuştum. Osman bin Eban radıyallahu anh bir yerde arkadaşlarıyla otururken, bundan ben tabiinden birileriyle otururken anladım. Kendisine bir sünnet düğün yemeği davetiyesi ulaşır. Öyle deyince siz hemen kuşe kağıda, özel baskı, yaldızlı filan kalemle yazılmış gibi anlamayın tabii. Yani bir sünnet yemeğine davet edilir. O da gitmeyeceğini beyan eder. Bunu okuyunca, ben Müslümanlara bunu okuyunca şaşırırlar ve ikiye ayrılır sanki. İsterseniz üç diyelim de insafı elden bırakmayalım. Aa, öyle olur mu canım? Böyle hadis olur mu? Biz akika diye bir yemek biliyoruz. Bu da sünnetle ilgilidir. Aynı gün yapılır. Dolayısıyla sünnet yemeği vardır. Adam niye gitmemiş ki? Hayır, gitmiştir de bu rivayet yanlıştır diye silenler. Ya da tersine ikinci grup. Tamam canım. Ben de böyle düşünüyordum zaten. Sünnet yemeği olur mu canım? Sünnet yemeğine gidilmez. Akika diye bir şey yoktur. Uydurmadır o, insanlar kendileri yemek için bahane bulmuşlar diye birinci rivayeti yok sayanlar. Ama bir üçüncü grup olmalı bunda. Yani belki de anlamadığımız bir yer, anlamadığımız bir yön bulunmalı demeli ki az daha sabretsek, hani var ya Hucurat suresinde bir ayetten esinlenerek söyledim. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ayetine göre düşününce, az biraz sabretseydi Müslümanlar, bir alttaki ikinci rivayeti okuyverselerdi olay daha netleşecek, aydınlanacaktı önümüzde. Diyor ki ikinci rivayet, hemen arkasındaki rivayet, Osman bin Eban radıyallahu anh bir yerde otururken arkadaşlarıyla sünnet düğün yemeğine çağrılır. Yanındakiler derler ki bu ne yemeği biliyor musun? Hayır bilmiyorum der. Derler ki bu bir kız çocuğunun sünnet yemeğidir. Aa, bu asr-ı saadette yoktu. Ben kesinlikle gitmeyeceğim öylese der. Şimdi aydınlandı mı iş? Sizin hiç aklınıza gelmemişti değil mi? Çünkü sizin bölgede hiç duymadınız. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştiniz değil mi? Demek ki asr-ı saadette olan modele uyulurmuş. Onun dışında yeni icat edilen şeylere uyulmazmış. Öyle olması gerekirmiş. Hatta bunu daha netleştirecek bir başka örnek sunayım size. Yani kendime tekrar ediyorum anlamına. Said bin Müseyyep, tabiinin büyüklerinden bir adam varmış onun bulunduğu mescide namaza devam eden. İkindi namazını kıldıktan sonra adam iki rekat da nafile namaz kılarmış. Uyarmış Üstad Said bin Müseyyep, yapma demiş. Sünnette yok demiş. Kılma demiş. Adam yine kılmış. Tekrar uyarmış. Etme eyleme demiş. Adam yine kılmış. Sonra yine uyarmış. Yine kılınca adam canı sıkılmış. Sanki bugünkü tabirle ne oluyorsun be demiş. Yani namaz kıldık diye günaha mı giriyoruz? Niye engelliyorsun beni? Demiş ki Said bin el-Müseyyep, Allah kendisinden razı olsun. Hayır, namaz kıldığın için günaha girmiyorsun. Ama peygambere muhalefet ettiği için günaha giriyorsun ve korkunç bir azap seni bekliyor. Kork ondan demiş ve zannederim Nur suresi 63. ayetin son bölümünü okumuş. Okuyoruz. La tec'alu du'a'er rasul beynekum ke du'a'i ba'dikum ba'da. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Artık onun emrine muhalefet edenler, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet edenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Evet. Peygamberin emrine muhalefet edenler başlarına bir bela gelmesinden ya da elim bir azap, korkunç bir azap, dayanılmaz bir azabın gelmesinden korksunlar. Buna göre davet asıldır. Müslümanın Müslüman üzerinde haklarından biridir. Davet edilince icabet eder fakat davet konusu isyan olmamalı ya da Allah ve Resulünün bize öğrettiği hayat programının dışından kaynaklanmamalıdır. Yani rasyonalist ya da realist ya da feminist, biraz farklı tabirlerle kadın esasına, akıl esasına, gerçek esasına, fayda esasına dayalı bir sistemin gereği olarak davet olmamalı. İslam dedi diye davet edilmelidir ve orada da isyan olmamalıdır. O zaman da kişi mutlaka davete icabet etmelidir. bir adamdan söz ederler. Gurur ve kibirin sanki şahikada örneği. Havasından yanına gidilmez, zenginliğinden coşkun, kendini ne yaptığını bilmez hale gelen bir adammış. Düğün yapmış. Adetmiş o bölgede saat 8'de başlarmış sofralar dolup taşmaya, 12'ye kadar önüne gelen, arkadan yetişen, davet edilen, edilemeyen herkes yermiş hatta. Saat 10 olmuş, ancak bir sofra kurulabilmiş. Hiç kimse davetine icabet etmemiş. Çünkü yenilmez o adamın yemeği diye damga vurmuş herkes kendiliğinden ve bu birilerinin organizesiyle de gerçekleşmemiş. Allah korusun. Ama hadisi yeniden okuyoruz. Men de'akum fe'cibuhu. Sizi davet edene icabet edin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.